Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Oda programına hoş geldiniz efendim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Söz Oda programında pazartesi günleri ve cuma akşamları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber radyomuz vasıtasıyla, mikrofonlarımız aracılığıyla evlerinize, vasıtalarınıza, gönüllerinize misafir oluyoruz. Ev sahiplikleriniz için, misafirperverliğiniz için siz değerli dinleyenlerimize çok çok teşekkür ederek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymet hocam, hürmet ediyorum efendim. Hayırlı, huzurlu anlarımız, bereketli zamanlarımız olsun efendim. Safalar getiririz.
Cümlemizin teşekkür ediyorum inşallah.
Çok
kıymetli
sağ olun.
Dinleyicilerimizin de haftası bereketli olsun inşallah.
İnşallah. Değerli hocam, bugünkü Söz Oda programımıza Şehzade Şirazi'nin Gülistan adlı eserinde anlattığı şu ibretli bir hatırasıyla başlamak isterim müsaadenizle. Diyor ki Şehzade, çocukluğumda zühde, riyazata, gece ibadetine çok düşkündüm. Bir gece babamın yanında oturuyordum. Bütün gece gözümü yummamış, Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmamıştım. Bir takım kimselerse etrafımızda uyuyorlardı. Babama, şunların bir tanesi bile başını kaldırıp iki rekat teheccüd namazı kılmıyor babacığım. Sanki ölü gibi uyuyorlar dedim. Bu sözüm üzerine babam kaşlarını çattı ve oğlum Sadi, başkalarının dedikodusunu edeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın. Zira senin hor gördüklerin şu andaki ilahi rahmetten mahrumiyet içindelerse de onlara kiramen katibin melekleri menfi bir şey yazmıyor. Senin amel defterine ise din kardeşlerini küçük görme ve gıybet günahı yazıldı diye karşılığını verdi.
Eyvah eyvah.
Bu ibretli kıssadan yola çıkarak bugünkü programımızda sizinle biraz her şeyi ikram eden, her şeyi lütfeden, her şeyi nasip eden bir sahibimiz, Yaradanımız, Mevlamız var. Buradan yola çıkarak insanın hiçbir şeyi kendinden bilmemesi, hiçbir şeyi kendi nefsine mal etmemesi, ben yaptım, ben ettim, ben söyledim, ben konuştum, ben başardım dememesi ve her şeyin Allah'ın bir lütfu, bir ihsanı, bir ikramı, bir nasibi olması olduğunu bilmesi. Bunlar üzerine konuşsak diyorum. Elbette kolay bir şey değil. Hele bu zamanda herkesin görünür olmaya bu kadar merak saldığı, herkesin kendine, nefsine, benliğine bu kadar çok ehemmiyet atfederek pay çıkarttığı bir zamanda bu mevzulara dair neler söyleyebiliriz değerli hocam? Bu mümkün müdür? Mümkünse bunu nasıl başaracağız? Bunun için nelere dikkat etmek lazım? Neler söylemek istersiniz efendim?
Teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah haftaları lütfu bol, hikmeti bol, bereketi bol olsun inşallah.
Amin efendim inşallah.
Şimdi konumuz biraz da bu meseleye matuf olacak. Şimdi kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman, yani ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman kendim için söyleyeyim. Bir ayet çok dikkatimi çekmişti. Nisa suresinin 32. ayeti. Allah'tan onun lütfunu isteyin.
Allah'tan onun lütfunu isteyin.
Şimdi ben bunu okuyunca orada durdum. Düşündüm. Ya dedim, ben Allah'tan bir şeyler istiyorum. Herkes Allah'tan bir şey istiyor. Zaten kul isteyendir. Arzu edendir, talep edendir, yalvarandır, muhtaç olandır. Allah da verendir. Dolayısıyla verendir. Şimdi Allah'tan istediğim şeylere bakıyorum. İnsanların istediği şeylere bakıyorum. Dua edilen dualarına bakıyorum. Öyle tuhaf bir şey yani böyle beni etkiledi ki. Allah'tan iş istiyoruz, araba istiyoruz, ev istiyoruz, zenginlik istiyoruz, işte varlık istiyoruz, sağlık, sıhhat, afiyet istiyoruz. Allah'tan çok şey istiyoruz. Ama ben hiç Allah'tan lütuf isteyen duymadım ya. Yani hiç rastlamadım Allah'ın lütfunu istiyorum diyen. Yani isteyebiliriz Allah Cenab-ı Hak'tan her şeyi isteyebiliriz. Hani meşhur bir fıkra vardır ya. Erzurumlu Hoca Efendi bir gün sabah namazına camiye gelmiş. Bakmış sarhoş birisi. İşte Allah'ım şunu isterim, bunu isterim diye yalvarıp duruyor. Hoca da diyor ki ona, ha bu halinle mi istiyorsun, bu sarhoş halinle efendim?
Senden mi istiyorum?
Ha demiş, senden mi isterim, sana demiş.
O kadar.
Yani Cenab-ı Hak'tan her şeyi isteyebiliriz. Ama ben hiç lütuf isteyen görmedim. Hatta ben bile lütuf istemedim. Yani kendim için söyleyeyim. Bu ayeti okuyuncaya kadar, bu ayeti fark edinceye kadar, o şey Cenab-ı Hak benden lütfunu isteyiniz diyor.
Bu Cenab-ı ne Hak'tan lütfunu istemek ne demek hocam? Nasıl isteyeceğiz Allah-u Teala'dan lütfunu?
İşte bu nasıl bir şey? Yani şöyle, insan kendisini gördüğü zaman, kendisini gördüğü zaman her şeyine kör oluyor. Tamam mı? Yani hani deriz ya, şükür nimeti vereni görmektir. Nimeti değil de. İnsan içinde bulunmuş olduğu sağlıktır, afiyettir, nimettir, bolluktur, berekettir. Bütün bunları bir müddet sonra alışmaya başlıyor. Bunları hakkı görmeye başlıyor. Tamam mı? Ondan sonra bu hakkı görmek onda böyle bir kibir uyandırıyor. İşte benim hakkım zaten bu. Ben çok çalıştım, çabaladım, şöyle oldum da buna bu lütfen nail olun demeye başlıyor. Dolayısıyla kendi içinde bulunduğu nimetleri kendi çabasını bir sonucu zannediyor.
Allah muhafaza.
Tabii çalışıp çabalıyor ama diyor ki sizde ne varsa Allah'ın lütfundandır.
Amin.
Şimdi benim kadar, en az benim kadar çalışıp çabalayan ama bendeki nimetleri eremeyen bir sürü insan biliyorum. Siz de öylesinizdir. Başkaları da öyledir. Allah'tan lütfunu istemek ne demek? Yani ben içinde hangi nimet içerisinde bulunayım, o bana Allah'ın lütfudur. Benim hakkım değildir. Bunu anlamamız lazım. Allah'ın lütfudur. Şimdi malumunuz bu ısrarla farz namazların sonrasında hatırlatılır. Müezzin der ki Allahümme ente selam. Deminki selam. Allah'ım sen selamsın. Selam da sendendir. Şimdi bak mesela neden farz namazın sonunda ısrarla Cenab-ı Hakk'ın selam sıfatına vurgu yapılıyor? Yani şöyle diyor Allahümme entel celal, Allahümme entel rahman da diyebilirdik. Ama niye ente selam? Sen selamsın ve minke selam, selam da senden. Selam nedir? Esenliktir, bağıştır, lütuftur, merhamettir. Yani bugünkü tabir edelim barıştır ya. Ya zel celal vel ikram. Ey ikram sahibi, celal sahibi olan. Senin ikramını istiyoruz deriz. Buradan şu anlaşılıyor. Allah'tan lütfunu istemek, içinde bulunduğumuz nimetlerin onu verdiğini görmek demek, anlamak demek. Ya Rabbi sen lütfunu istiyorum. Çünkü ben bu lütfe muhtacım. Kişi Allah'tan lütfunu istediği müddetçe Allah'ın lütuf yağmuruna muhatap olur. Ama kişi kendinden bildiği müddetçe hem o nimetin şükrünü eda etmemiş olur. Az evvel Sade Şiraz dediği gibi ne kadar güzel. Oğlum diyor keşke uyusaydın da bu lafı demeseydin. Çünkü sen uyuyanları eleştirdin. Ama uyuyanlar şu an uyuyor. Günah da kazanmadı, sevap da kazanmadı. Ama sen sevap kazanacağım diye kalktın. Ama şimdi günahla yatıyorsun yani. Başkalarının eleştirdin, gıybetini yaptın.
O yüzden kimi büyüklerimiz, hocalarımız öyle derler. Allah'ımız gözümüze göstermesin.
Evet.
Yani kendinden bilmemek.
Evet.
Ben demek yok derler. Ya Rabbi sen diyeceksin. Ya Rabbi sen.
Evet,
ya Rabbi
evet,
sen.
Evet.
Kendine mal etmeyeceksin.
Evet, yani benim içinde bulunduğum nimet benim hakkım değil, Allah'ın lütfudur. Ben çalışıp çabalamışımdır ama lütfudur diye görmek lazım. Sade Şirah Hazretleri diyor ki, ben diyor doğru yolda kaybolmuş bir insan görmedim diyor. Doğru yol budur, sırat-ı müstakim. Yani Allah'ın yolunda yürüdüğümüz zaman insan şunu düşünür. Ne kadar bir nimet içinde yaşıyorsam bu bana Allah'ın lütfudur. Benim hakkım değildir, Allah'ın lütfudur. Eğer lütfa şirk edersem daha da artıracaktır. Şimdi bunun şu ayetle kıyaslamamız lazım. Benim şahsi kanaatim. Yani eğer Allah'ın nimetlerine şirk ederseniz Allah bunu artırır. Eğer nankörlük yaparsanız Allah'ın azabı şiddetlidir. Bak Allah azaltırım demiyor. Şirk ederse nimeti artırırım diyor. Şirk etmezse azaltırım demiyor. Allah'ın azabı şiddetlidir. Lütuf istemek Allah'ın sendeki nimetini görmektir hocam. Bunu Allah sayesinde lütfen olduğunu bilmektir. Dolayısıyla biz Allah'tan lütfunu isteyelim. Çünkü şöyle bir şey. Allah'tan lütfunu isteyen bir insan içinde bulunduğu nimetten Allah'tan olduğunu görür ve şükür üzere olur daima. Ama Allah'tan bir nimet isteyen insan, o nimet gelirse hakkı bilir. Gelmezse bize isyan eder. Niye gelmedi tabii, diye. Tabii, o daha kötü ya. O daha kötü. O daha vahim bir durum. Bu yüzden şimdi bir eski kitaplara bir söz var, nakledilir. Benim çok hoşuma giderdi. Diyor ki, hoşlanmadıklarınıza sabretmeniz müddetçe hoşlandıklarınıza kavuşamazsınız.
Hoşlanmadıklarınıza sabretmediğiniz müddetçe hoşlandıklarınıza kavuşamazsınız.
Eğer hoşlandığın bir şeye kavuşmak istiyorsan, hoşlanmadığın şeylere katlan. Acılara, imtihanlara sabret. Dolayısıyla her nimet, yani bahçeye giden yollar dikenlerle kaplıdır. Sadi Şah Hazretleri diyor ya, eğer dikenler ayağına çok batmaya başladıysa anla ki gül bahçesine girmek üzeresin. Yani şikayet etme anlamına. Sadi'nin bu sözü bize bazı şeyleri hocam şöyle anlamlı gösteriyor. Hani daha önce bir vesileyle söylemiştik. Bilmenin erdemi üzerine konuşurken Sadi Şirazi Hazretleri'nin şu sözünü çok kıymetli olarak nakletmemiz.
Buyurunuz efendim.
Bence beynimize nakşetmemiz lazım. Diyordu ki, yolu bilen bir yaya, yolu bilmeyen bir süvariden daha hızlı şekilde hedefine varır.
Yolu bilen bir yaya, yolu bilmeyen bir süvariden daha hızlı bir şekilde
yol hedefine varır. Yani bir yaya hedefe çıkıyor, atlı da hedefe çıkıyor. Ama yaya yolu biliyor, atlı yolu bilmiyor. Diyor ki Sadi Hazretleri, yolu hedefi bildiği için, yolu bildiği için yaya kişi atlıdan daha hızlı varır diyor. Şimdi bu bilmenin erdemi üzerine çok kıymetli bir not. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Peygamberimiz diyor ki, ben bir yolcuyum. Dünya hayatını böyle anlatıyor. Ben bir yolcuyum. At üzerinde bir yolda gidiyorum. Biraz dinlenmek istedim. Bir ağacın altında gölgelendim. Sonra ata bindim. Devam ediyorum. Dünya hayatı o ağacın altındaki kısımdır diyor. Şimdi şunu görüyorsunuz. Demek ki yol dünyadan sınırlı değil. Daha önce bir yoldan geliyoruz. Dünyada bir konaklıyoruz. Ondan sonra yol devam ediyor. O ağacın altı gölgelik. Kısa bir gölgelik. Orada
misafirlik.
Devam ediyoruz yolculuğa. Şimdi o yüzden dünyanın bütün dillerinde en güçlü metafor yolculuk metaforudur. Yani şu insan bir yolcudur. Budur, yolcudur. Derler ki yolun tehlikelerini bil. Yani şimdi hani böyle şimdi yolda giderken navigasyon cihazı kullanıyoruz ya. Mesela navigasyon bazı yerlerde ileride polis var diyor. İleride şu var, uyarıyor sizi, tamam. İşte tamiri var, yol bakımı var, yol kapalı diyor. Abi senin navigasyonun ne yani? Beşli buradan yola çıkıyorum, işte Ankara'ya gidiyorum. Navigasyon bana yolda 40 tane tehlike işareti veriyor. Diyor ki polis var, radar var, yol yapımı var, serit var, şu var bu var. Beni sürekli uyarıyor. Dolayısıyla yolcu hedefe giderken yolun mihnetlerini, sıkıntılarını, arızalarını bilmesi lazım. Bilmeden bu iş olmaz yani. Bunun üzerine, bilmenin üzerine, bakın insan bilgisi arttıkça maalesef kibri de artıyor. Garip bir şekilde. Çok enteresan, kıymetli dinleyenler. Yani insan bilgisi arttıkça niye böyle artıyor kibri? Çünkü bilgisi arttıkça etrafındakilerin ne kadar az bildiğini fark etmeye başlıyor.
Sıra kendine payeler içmeye başlıyor.
Sadiye gibi ya, ben kalktım gece namazını kimse kalkmamış demeye başlıyor. Şimdi halbuki dese ki, ben şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela ben gece namaza kalkıyorum. Diyorum ki demem gerekiyor ki ya Rabbi, nice insanların kulların uyuyorken beni namaza kaldırmakla şereflendirdin. Ya Rabbi sana şükrediyorum yani.
Layık olmadığım halde bu nimeti bana nasip ettin, ikram ettin.
Evet.
Nihayetsiz şükürler olsun.
Evet. Ya Rabbi, ben şimdi işlerim çok yoğun, çalışırken bir de namaz geçiyor diyorum. Kalkıyorum, abdestle namazımı kılıyorum. Diyorum ki ya Rabbi, bunca kulun namaz kılmıyorken bana namaz kılmayı bahşettin. Lütfettin.
Sonsuz şükürler olsun.
İhsan ettin. Ya Rabbi, ben senin adi ve aciz bir kulunum ama sen benim ikramıdır. Benim namaz kılmam. Mesela ben bir sadaka veriyorum. İçimden geliyor veya gelmiyorum. Diyorum ki ya Rabbi, nice insanlar paralarını haya huya harcıyor. Sen bana sadaka vererek insanları mutlu etme nimetini bahşettin. Ya Rabbi diyorum, senin bu lütfundur bana.
Ya.
Bak lütfundur. Ya. Benim iradem olmuyor bu işte. Çünkü öyle insanlarla tanıdım ki ben. Hani size demiştim. Bir gün bir emekli müftüyle tanışmıştık.
Evet, evet,
bir emekli müftüyle hocam. Emekli müftü, bakın, bir il müftüsü. Çok da iyi, kıymetli bir abimizdi, hocamızdı. Ben o tarafını bilmiyordum yani. Bir gün bir mecliste böyle bir kavram üzerine konuşuyoruz. Cömertlik kavramına geldi. Cömertlik nedir diye konuşuyoruz. Orada 5-6 işte hocayız, konuştuk falan. En son dedi ki işte orada bir kişi dedi ki, müftü ve emekli müftü de orada. Dedi hocam, dedi, sizi de kapatalım. Cömertlik hakkında ne dersiniz diye sordu. O da cevap vermeyeceğim ben dedi. Biz de şaşırdık yani. Hocam ne olacak, siz emekli müftüsünüz ya, cömertlik hakkında bizden daha fazla bilgi sahibisiniz falan dedik. Ben konuşmak istemiyorum deyince biz de merak ettik yani. Sonra dedi ki bize, arkadaşlar dedi, ben dedi çok cimri bir adamım dedi ya. Sanki cebimde akrep var, yılan var dedi. Elimi cebime sokamıyorum dedi ya. Benim için Allah'a dua edin de ne olur beni biraz cömert yapsın dedi. Hocam çok etkiledi beni ya.
Evet.
Şimdi bakın, bu adam cömertliğin faziletini bizden çok daha iyi biliyor.
Muhakkak.
Ayetleri, hadisleri, peygamberimizin hayatını. Yani bir konuşsa 5 saat konuşabilir. Fakat cömert olamıyor.
Niye? Nasip meselesi.
İşte olmuyor. Şimdi Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip ona 40 yıl baktı yani. Ya 40 yıl korudu onu. O kadar dua ediyor ki, ya Rabbi ne olur amcama hidayet ver, ne olur. Ya Cenab-ı Hak duasını kabul etse ne olur diyorsunuz ya. Ne olur diyorsunuz. Ya peygamberinin hatırını kırma, amcasına hidayet ver ya. Diye biz aciz kullar böyle ya diyoruz yani.
Öyle,
acıyoruz ki. Haşa, Cenab-ı Hak bizden daha merhametsiz ya, öyle şey mi olur? Neden ona bu kadar duaya rağmen peygamberimize hidayet nasip etmiyor? Şeye, amcasına.
Ebu Talib'e.
İşte bilmiyoruz. İşte
kader planındaki sırrı bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Zaten. Allah sana namaz kılmayı bahşettiyse, sadaka vermeyi nasip ettiyse, insanlara merhametli olmayı hoş nasip ettiyse, sana bir evlat verdiyse, rızık verdiyse. Yani bence sadece bunun için bir şükretse ömrü yetmez. Bakın, başka bir şey gerek yok. Dolayısıyla ama bütün bunlar bence bilmekle ilgili bir şey. Şimdi Enes bin Malik sahabedendir malum. Muhaddislerin büyüklerindendir. Onun böyle bir bilen insanları, yani alimleri sınıflandırdığı, yani bilginin nasıl bir şey olduğunu anlatan çok kıymetli bir rivayeti vardır. Bilen insanların özellikleri nelerdir, bakın. Çok güzel söylüyor.
Buyurunuz.
Diyor ki, bir, bunlar bir defa Allah'a karşı çok takvalı insanlardır. Yani bilen, şimdi biz şöyle karıştırmayalım diyeceğim. Yani alim deyince bizler bütün ilimleri bilen insan olarak alıyoruz. Böyle yapmayalım. Bakın, ilimlerin en derinlerinden birisi fıkıh ilmidir. Ona ilmi hal demiş atalarımız, hal ilmi. İşin garibi, İmam-ı Azam Efendimizin bir tanımı var, fıkıh ilmine tanımı. Şimdi biz sorsak kıymetli dinleyici, fıkıh nedir diye, bize anlatırlar işte şudur budur. Ama İmam-ı Azam'ın tanımı çok vecizdir, çok kısadır ve çok nettir. Der ki, kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Hocam
fıkıh tarifi.
Fıkhın o kadar bahisleri var ki, yani fıkıh biliyorsun İslam'ın 5 şartının mükemmel olarak bilinmesidir. Yani namazdır, abdestdir, oruçtur. Tamam. Fakat İmam-ı Azam diyor ki, kardeş, herkes fıkıh bilmek zorunda. Çünkü fıkıh dediğin şey, kişinin dünyada ve ahirette lehinde aleyhinde şey bilmesidir diyor. Şimdi bilmek böyle, yani sade şöyle oluyor.
Kuru kuruya bilmek değil.
Abi, alimleri bilsin. Öyle bir şey yok. Yani alimler bizi, biz ne yapacağız? Bir insanın Müslüman olması çok kolaydır. La ilahe illallah olsa bitti. Ama Müslüman kalması var ya, kolay bir şey değil. Çok şey bilmek gerekiyor. Çok şey bilmeniz gerekiyor yani. Ben şeyden hatırlıyorum. 16 fıkıh kitabı vardır şeyin. Kitab-ı Hindi miydi? O Fetva-i Hindiye'de. Bakın, sadece namazla ilgili hocam 14 bin fetva bulmuşlar. Yani bu şu demek, gözü korkmasın. Kardeşim, senin Müslüman olarak hayatını devam ettirmek için bazı şeyleri bilmen gerekiyor, tamam mı?
Her şeyi değil ama bazı şeyleri bilmen gerekiyor.
Bilmezsen ibadetini yapamazsın.
Zaruri olan.
Evet, bu yüzden Peygamberimiz buyurmuş ki, kadın erkek her mümine ilim farzdır. Bak ilim sünnet değil, mendup değil, müstehap değil, farzdır yani. Bunları bilmen gerekiyor. Şimdi bilen insanların özellikle niye? Bilenler bir Allah'a karşı çok takvalıdırlar. Saygıları, Cenab-ı Hakk'a karşı saygıları, takvaları had safhadadır. İkincisi bakın, insanlara karşı çok tevazu sahibidirler. İşte bizim bahsimiz şu anda bu. Kibirlenmezler, büyüklenmezler. Kendine para olduğu için, ilim olduğu için, soy sop olduğu için, akıl zeka olduğu için, ya her ne varsa.
Takva hayatı olduğu için.
Olduğu için kendilerini insanlardan farklı görürler. Ama bu farkı asla kibre yormazlar. Bu fark bunlara kibir yaratmaz. Aksine tevazu yaratır.
Şükür ve tevazu
evet, yaratır. Neden? Çünkü ya Rabbi ona bahşetmedin, bana bahşettin. Ona da bahşet. Bana bahşetmişsin bu ilmi, bu tevazuyu, bu ki ona da bahşet ya Rabbi der, tevazulu olur. Çünkü karşıdaki insan kim olduğunu bilemezsin. Hiçbir insan, benim şahsi kanaatim hocam, hiçbir insan herhangi bir insanı anlayacak kadar yüksek bir donanıma sahip değildir. Anlayamayız. Yani o yüzden insanlara karşı son ve tevazu sahibidirler. Üçüncüsü, dünyaya karşı zahittirler. Yani dünya arzularının, dünya heveslerinin, konforun ve hazın kendini ele geçirmesine müsaade etmezler. Ya bu ölçülü yaparlar. Yemesi, içmesi, yatması, uyuması, konuşması, her şey ölçülüdür. Ölçüyü elden bırakmazlar. Dördüncüsü de bunlar nefsin hastalıklarına karşı sürekli mücadele halindedirler.
Bir de müteyakkız olurlar.
Müteyakkız, evet, tam kelime
tetikte.
O. Evet, 24 saat. 24 saat. Yani kişi asla nefsinden emin olamaz. Çünkü Peygamberimiz buyurmuştur ki benim şeytanım Müslüman olmuştu, bana zarar veremez. Ama nefsim için aynı şeyi söyleyemem demişti Peygamberimiz. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle beraber Allah'a sığınırım. Çünkü nefsimiz dediğimiz kendimiziz ve insan garip bir şey, kendinden emindir.
Öyle.
Bakın mesela ben sizden korkarım, kendinden korkmam. Çok garip bir şekilde. Düşmandan korkarım. İşte kötüden korkarım ama kendinden korkmam. Asıl kendinden kork ya.
En büyük kötülüğü en sana büyük, yapan o, ya yaptıran
büyük,
da o.
Ha, evet. En büyük engel kendinsin kendi önünde. Ha, Nietzsche'nin sözü var ya, insan kendi önünden çekilmediği müddetçe hiçbir hedefe varamaz diyor. Çok güzel bir söz. Nietzsche'nin sözü. Felsefeci yani bu. İnsan kendi önünden çekilmediği müddetçe hiçbir hedefine varamayacak. Yani benim hedefe varmamın önündeki en büyük engel bizatihi kendimin, bunu anla yani. Tabii. Kendinden kork. Şimdi bu müthiş bir şeydir. Dolayısıyla alim kişi, bilen kişi, alim demeyelim buna, bilen diyelim. Alim. Bilen kişi bu dört özelliğe sahip olduğu için, yani bir Allah'tan sürekli takva sahibidir. İkincisi tevazu sahibidir. Üçüncü dünya karşı zahittir. Yani konforu ve hazzı ele geçirmez onu. Üçüncüsü nefsine karşı sürekli mücadele halindedir. Asla emin olmaz. Tamam abi ben nefsimi yendim. Rahat artık huzurla ölebilirim diyemezsin. Son nefesi verinceye kadar nefsimiz şeytanla beraber el ele normal bir şekilde onunla görevini yapacak. Şimdi bir de şu var. İnsanın hani Tolstoy'un sözü çok güzeldir. Şeytana diyor kızmayı bırak. Bir iyilik yap da o sana kızsın diyor. Hı. Tamam mı? Şeytana ne kızıyorsun? Dolayısıyla bunları...
Hocam işte o meşhur Yunus Emre Hazretleri'ne atfedilen bir söz vardır ya.
Evet.
Bazen de Hüdayi Hazretleri'ne atfedilen. Sen çıkınca aradan kalır ya. Seni yaradan.
Evet.
İşte aradan o kendi benliğini çıkartmak.
Evet evet.
O gurur, kibir, ben yaptım, ben ettim, ben söyledim, ben başardım. Sen kimsin?
Evet.
Hele bir de bu pandemi döneminde kimi haberlere denk gelirdik. Diyelim ki virüse yakalanmış. Sonrası Cenab-ı Allah sıhhat, afiyet, şifa lütfetmiş. Ama haber şöyle yapılıyor. Koronavirüsü yendi.
De.
Sen kimsin? Sen de. Hastalığı yendi.
Evet, evet.
Sen nesin? Tabii, kimsin? Tabii. Yok kadar bir virüs kanseri seni yataklara düşürüyor.
Evet, evet.
Yani hangi gücünle, affedersin, kudretinle o virüsü yeniyorsun? Yok öyle bir şey. Allah lütfetti, ikram etti, ihsan etti. Sana acziyetini hatırlattı, hatırlayabildiysen tabii. Şifayı sana nasip etti. Ama
işte bu ne? Şey. İşte bu ne oluyor? Yani varlık boşluk kabul etmiyor.
Bana. Yok.
Şimdi bir şey çekildiği zaman onun yerini başka bir şey doldurması lazım.
Tabii.
Şimdi şeyin rolü vardır, psikiyatr. Amerikalı. Gerçekten çok kıymetli notları var, kitapları var. Şimdi birinde diyor ki, insanlar neden diyor bu kadar tabiata düşkün olmaya başladı? Tabiata
neden?
Dönelim, doğaya dönelim, işte bilmem ormana gidelim. Neden bu kadar tabiata düşkün olmaya? Neden dedi hayvanlara karşı bu kadar düşkün olmaya başladı? Derdi ne bunların? Diye bak, çok güzel bir şey vardır. Sebebini şey olarak yorumluyor. Diyor ki, kapımızda bekleyen ölümü unutturmak için diyor.
Öyle tabii. Şimdi, faniliği unutturmak için.
Unutturmak için. Şimdi bakın, bütün bu modernizmin, kapitalizmin, yaşadığımız hayatın bütün enstrümanlarının, bakın televizyonlarının, sosyal medyanın, internetin, gazetelerin, kitapların, tiyatroların, filmlerin hepsinin bize empoze ettiği şey şu. Hayat çok kıymetli, anın kıymetini bil. Sağlıklı yaşa, nitelikli yaşa. Bak var ya, bu müthiş bir şey. Hep bize ya sağlıklı yaşa, güzel yaşa. Abi bizim bir ruhumuz, o ne olacak? Onu asla. Şimdi Rolemey diyor ki, Amerikan toplumunu eleştirirken, ya bir cenaze törenleri yapıyorlar diyor. O kadar güzel diyor, elbiseleri giyiyorlar, gözlükler takıyorlar. Maundan taputlar yapıyorlar. Çiçekler içerisinde diyor, törenler yapıyorlar. Adamın ölesi geliyor diyor ya. Neden bunu yapıyorlar? Ölümün korkusunu unutmak için diyor.
Tabii.
Bunu yapıyorlar. Şimdi bakın, bu var ya, bu şöyle bir şey. Yani Peygamberimiz ısrarla şunu söyler. Der ki, ağızların tadını bozan ölümü sık hatırlayın. Çünkü bu hatırlama ölüm bir fren duygusudur. Fren duygusudur. Ölümsüz bir insan freni olmayan bir arabada gaza basmaktadır. Sürekli gaza basıyorsunuzdur. Bir yere çarpacağınızda hiç şüphe yok yani sonuçta. Dolayısıyla bu tür şeyler, yani arzunun pompalanması diyelim biz buna. Şimdi insan ne oluyor? Şimdi bu tür şeyleri hatırlamayınca, Cenab-ı Hakk'ı hatırlamayınca, lütfu hatırlamayınca, ölüm hatırlamayınca hep şu sorun çıkıyor. Yaşadığı hayat onun hakkıdır. Dolayısıyla kendi kazanmıştır. Kendi çabasıyla yetmiştir. Hani bu Karun'la ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ne diyorlar Karun'a ayette Cenab-ı Hak? İnsana diyorlar ki, Allah sana bu nimetleri verdi, şükret. Karun dedi ki diyor, bu bendeki ilimle ben bunu elde ettim diyor. Aha. Yani bu tür insanların prototipi Karun'dur yani.
Tabii.
Ya elinde olan nimetleri kendisinin, ya sadece kendisinin, bakın şunu unutmamak lazım. İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da vaadidir bu yani. İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Tamam. Doğru, çalıştı. Ama çalışmamız o nimete hak ettiğimiz anlamına gelmez. En az bizim kadar çalışanlar vardır. O nimete nail olamıyorlardır.
Cenab-ı Allah lütfettiyse, ikram ettiyse, sana nasip ettiyse olur. O evet. Da onun lütfuyladır, evet. Keremiyledir. Hocam, bununla alakalı çok size anlatırken hatırıma ibretli bir hadise geldi. Müsaadeniz evet. Olursa hamd, şükür ve hiçbir zaman muvaffakiyeti, bir zaferi kendinden bilmemek, kendine mal etmemek adına çok ibretli bir hadise paylaşmak isterim. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa, Andrea Doria'yı Preveze'de mağlup ediyor. Sonra Barbaros direkleri yatırılmış düşman kadırgalarını, içinde on binlerce esiri önüne katarak saray burnundan Haliç'e girmekteymiş. Denizin üstü, içleri esir dolu düşman kadırgalarıyla dolu. O esnada da Kanuni Sultan Süleyman Han vezirleri, paşalarıyla bu muhteşem manzarayı saray burnunda, şu an mevcut olmayan bir sahil sarayın önünde seyrediyorlar. Paşalardan biri heyecanlanmış değerli hocam. Demiş ki Kanuni'ye, sultanım, sultanım, dünya böyle bir manzarayı acaba kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretsiniz, yani ne kadar övünseniz azdır. Ulu Hakan Kanuni'nin cevabına bakın siz. Paşa paşa demiş. Bize fahretmek, gururlanıp övünmek mi? Yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden Yüce Rabbimize hamd ile şükretmek mi düşer? Bize bu muvaffakiyetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a şükretmek midir bize yakışan? Yoksa fahredip gururlanmak mıdır? Yani ne muhteşem bir gönül evet. alemi değil mi?
Ya, ya.
Kendinden bilmemek.
Tabii.
Her şeyi Allah'a mal etmek.
İşte Allah öyle adamları işte yeryüzünü hükümdar yapıyor. Işte.
Ya.
Bak, malum biliyorsunuz Kanuni Süleyman'ın çok ibretli bir hikayesi de vardı.
Evet efendim.
Yüksek bir ihtimal Muhassaf Seferi dönüşünde Topkapı Sarayı'na geliyor biliyorsunuz. Bir tane mezar açtırıyor. Bir akşam sabaha kadar mezarda yatıyor. Kibirlenmemek için,
gururlanmak.
Evet, unutmamak için girmiş mezarda yatmış sabaha kadar. Orada yatıyor. İşte böyle insanlara Allah yeryüzünün krallıklarını, hükümdarlıklarını bahşediyor.
Öyle.
Dolayısıyla Allah'ın vaadidir. Şükrederseniz artıracağım diyor. İşte biz bu şükrü unuttuk. Bir müddet sonra mesela kavramlar değişmeye başlıyor. Hmm. Çocuk yapacak mısın, çocuk yapmayacağım. Ya Allah. Sen nesin kardeşim?
Hiç.
Haşa, ekmek mi yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Şu anda en muhafazakar, en inançlı, en dindar insanlarımızın dili bile buna kaymaya başladı. Yani.
Ben sekülerleşmeye başladı.
Had safhada. Ben şimdi bakıyorum, yani sosyal medyada kılına, kıyafetine, söylemine bakıyorsunuz. Bizler insanlar... Ya bizden dediğimiz bu dünyanın, bu manevi alemin insanlara bakıyorsun diyor. Üç çocuk yaptık diyor, çocuk yaptık. Çocuk yapmaya düşünmüyor. Abi siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz? Yani bu ne biliyor musunuz? Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani insan hocam kutsal kitabından koparsa şeytanın kucağına düşer bak. Bunun yolu yok. İstediğin kadar ibadet et. Bak şimdi Kur'an okusa, bak Kur'an okusa. İnsanlar Kur'an hem hal olsalar, Kur'an bunlara tutan bir zincirdir, tamam. Bak, mesela şu ayete bir denk gelecek. Okuyacak, okuyacak, okuyacak. Allah kimine erkek, kimine dişi verir. Kimine ikisinden birden verir. Kimisine hiç vermez. Şimdi bu ayete geldiği zaman diyecek ki ya haşa kardeşim çocuk yap. Bak ne demek ya? Biz fabrika mıyız ya? Ekmek mi yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Araba mı yapıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu söylem bir müddet sonra artık dillerde, kulaklarda olağan gelmeye başlıyor. Çünkü Allah'ı unuttuğunuz zaman sizin zihniniz, beyniniz, kalbiniz yüce bir iradeyi unutmuyor ki sadece. Onun yerine şeytanı oturtuyorsun, nefsini oturtuyorsun, tamam mı? Veyahut da başka bir gücü oturtuyorsun. Ne yapıyorsun? Ona tapmaya başlıyor işte. Bak ne kadar tehlikeli. Şimdi geçen gün sosyal medyada bir şeye rast geldim. Bir Beled suresi vardır. Kıymetli dinleyicilerime tavsiye ederim. Bu Beled suresini, 90. sure, mutlaka okumalar lazım. İnsan üzerine çok kıymetli notlar vardır hocam orada. Beled suresinde. Şimdi orada bir ayet var. O ayette Cenab-ı Hak bir kelimeye dikkat çekiyor. Kebet diye. Biz insanı kebet içinde yarattık. Kebet diye yarattık. Kebet nedir diye.
Nedir?
Nedir diye acaba incelemişler. Kebet nedir? Şimdi kebede bakmışlar. Zorluk, sıkıntı, keder. Lekat halakna insana fi kebet. Yani biz insanı kebet içerisinde yarattık. Sıkıntı içinde yarattık. Bunu şöyle çözmüşler. Demişler ki ya kebet içinde yaratmak ne demek? Lekat halakna insana fi kebet. Andolsun biz insanı bir meşakkat, bir sıkıntı için yarattık. Buradaki fi edatından dolayı, fi kebet, yani şu, insan yaşadığı müddetçe sürekli bir takım sıkıntılarla boğuşacaktır. Hangi halde, makamda olursa boğuşacaktır, tamam mı? Boğuşacaktır. Dolayısıyla şimdi bu insan bunu bilecek. Yani ben yaşadığım müddetçe zengin olayım, fakir olayım, alim olayım, cahil olayım, çoklu olayım, azlı olayım, bir meşakkatle boğuşacağım, tamam mı? Bu boğuşmayı aşmam lazım. Nasıl aşacağım? Birkaç ayet sonra başka bir kelime daha var sürede. Akabe kelimesi diye bir ayet var. El akabete. O da şeymiş. Akabe aşılması, güç, sarp, yokuş demekmiş. Şimdi diyor ki bu sarp yolun ne olduğunu sen nereden bileceksin diyor. Ayette tekrar soruyor. Sonra cevap veriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki o diyor yoksulu yedirmektir. Fakiri doyurmaktır. Yetimi kollamaktır. Bakın şöyle bir formül var yani. Ayette göre söylüyorum. Hayatımız sıkıntılar, mihnetler, acılar içinde devam edecektir. Bu doğal bir şey. Bak doğal bir şey. Yani herkes bir imtihan içindedir. Bu sıkıntıyı aşmak istiyorsan yedir kardeşim. İnsanları yedir. İnsanları içir. Ya. Yoksulu koru. Bak şimdi bunu yaptığın müddetçe Allah sana zorluğu kolaylaştırıyor. Atabildim mi? Kolaylaştırıyor.
Onu da Allah için yaparsan tabii.
Heh, kolaylaştırıyor.
Başa kalkmadan.
Bak bu bilmenin erdemidir. Bu ne hale geliyor? Ha Allah sana zorluğu da gösteriyor, onu aşacak yolu da gösteriyor. Ama demin dediğim gibi bakın, eğer biz Kur'an'dan yani artık hangi kitap, kutsal kitabın varsa kardeşim, kutsal kitabından koparsan sen kendinle baş başa kalıyorsun. hiç kimse kendisinin devasını kendisi bulamaz. Yani göz kendini göremez. Bir kapıya gitmen lazım, bir yardım istemen lazım. Hastasın, doktora gidiyorsun ya, bunun gibi Kur'an'a gidiyorsun. Ondan koptuğumuz zaman bütün sıkıntılar çıkıyor.
Öyle. Hocam, şimdilerde kendilerine çokça sabır, metanet ve gönül ferahlığı dilediğimiz muhterem Abdullah Sert hocamızın,
evet, evet,
ki önceki gün 52 yıllık hayat arkadaşı, pek kıymetli Zehra Hanım teyzemizi, kıymetli refikalarını,
evet,
Hakk'ın rahmetine uğurladılar.
Allah rahmet eylesin.
Allah gani gani rahmet eylesin bir kez daha Zehra Hanım teyzemize. Kabirleri pür nur, mekanları cennet olsun. Abdullah hocamıza da sıhhat, afiyet içerisinde hayırlı olsun hizmet, irşat ömürleri diliyoruz.
Amin. Büyüklerin imtihanı büyük olur.
Büyük oluyor muhakkak. Cenab-ı Hak da inşallah gönüllerine ferahlık, sabır, metanet versin.
Amin.
Efendim, bu vefat haberi geldikten sonra muhterem hocamızın Hüdayi Camii'nde her salı akşam uzunca bir zamandır devam eden Hüdayi sohbetleri oluyor. Orada Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin evladının çok küçük yaşta bir oğlunu kaybetmiş vefatının ardından, yani gösterdiği o teslimiyet,
evet,
tevekkül, Allah'a tam teslim olmuş bir halde kaleme aldı, şu mısralardan yola çıkarak sohbet etmiş. Divan-ı İlahiyat'ta geçiyor. Şimdi siz konuşurken hatırıma geldi. Diyor ki Hüdayi Hazretleri, alan sensin,
tabii,
veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var.
Evet.
Hakikat üzere anlayıp bilen sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Bakın, tutan eli ayak senden geliptir. Gören göz ve kulak senden geliptir. Efendi dil dudak senden geliptir. Ne verdinse odur, dahinemiz var. Allah Allah.
Evet.
Hüdayi sen eriştir murada, senindir çünkü hükm arzu semada. Efendi dahli yok gayrın arada, ne verdinse odur, dahinemiz var. Her şey Allah'tan.
İşte bu yüce bakıştır ki insanları işte Aziz Mahmut Hüdayi yapıyor. Yoksa Mahmut olarak kalırdı o. Bursa
Kadısı Mahmut olarak.
Tabii. Kadı Mahmut olarak kalırdı. Bursa'ya ne kadılar geldi geçti hiçbirini ya, hatırlamıyoruz.
Hiç.
Bile. Hiçbirini ne kadılar geldi geçti. Ne kibirliydiler. Bursa Kadısı olmak kolay bir şey değildir. Hepsi geldi geçti ama bir tek bu kaldı işte.
Üftade Hazretleri değil mi? O ya, sırma kaftanıyla ciğerleri.
Tabii.
Bursa yollarında sattırtınca. Yani niye? Kibir. Nefsi iptal et.
Tabii. Üftade Hazretleri. Yani aslında Kadı Mahmut'ken kibir abidesiydi. Malumunuz yani yaklaşılmıyordu. İşte onu Üftade Hazretleri'ne dokundu, onu altına çevirdi. Sonra Aziz ve Mahmut Hüdayi oldu. İşte bunlar dediği için. Dolayısıyla yani bizdeki nimetleri bizim çalışmamızın karşılığı olarak değil, sadece Allah'ın lütfu ikramı olarak bilirsek Allah nimeti artırır. İşin garibi huzurumuzu, afiyetimizi artırır. Ölü nimetler vardır ki başa beladır. Nimeti başa bela etmez, rahmet eder, merhamet eder. O nimeti bize sevgiye, saygıya, şefkate, sağlığa dönüştür. Şükredersek, bilirsek ondan geldiğini. Ama biz kendimizden bilirsek o nimet inşiraha değil, kabza sebep olur.
Allah muhafaza.
Kabza sebep olur. Yani ölü insanlar vardı ki nimeti arttıkça meşakkati artar, sıkıntısı artar.
Huzur yok.
Kabza tabii artar. Niye kendinden biliyor ya? İnsan her şeyi kendinden bildiği zaman bir müddet sonra kendini tanrısal bir mekana haşa koymuş oluyorsun.
Allah
yani haşa. İnsan her zaman söylüyorum yani Kur'an-ı Kerim'de kıymeti dinle, ülfetinizi kesmeyin. Yani bizim hocamız, biz İngilizce çalışıyorduk. Bu akademik kariyerler için İngilizce'ye geçmek lazım. İşte hocam yapamıyoruz falan dedi ki oğlum her gün en az bir cümle tercüme edin. İngilizceden kopar, o da sizden kopar, tamam derdi. Şimdi bak basit bir şey, bir dil için böyle bir şeyse, yani Müslümanlığımızın sağlıklı devam etmesini istiyorsak Kur'an'la ülfetimizi kesmeyelim de her gün hiç yoksa bir sayfa, yarım sayfa, evet, mealiyle beraber okumak lazım.
Evet. Ve hani, hocam Kur'an'la ülfetini kesmeyen, yani, o kalbi derinliğe haiz Rabbani alimlerin, İşte mürşidi kamil dediğimiz güzel zatların, değil mi? O salih,
tabii,
insanların, O mürebbi, gönül mürebbilerinin etrafında da bulunmaya gayret etmek ya da koşturmak, onların zaten, izini takip etmek lazım.
Ya bu zaten öyle. Evet. Şimdi hani Peygamberimiz Bedevi Hutbesi'nde vardır ya. Diyor ki, burada sözümü diyor, duyduklarınızı ulaştırın. Diğer insanlara ulaştırın. Ola ki diyor, dinleyen anlatından daha geniş kalplidir, daha iyi anlar da anlatır. Muhakkak. Çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla söz dedik ya, söz geleceğe ısmarlanır. Bu sohbettir, muhabbettir. Bu halkadan evet. insan kopmaması. Koptun. Şu da bir gerçek yani. İnsan sohbetten kopunca bir müddet sonra dinden de kopmaya başlıyor. Yavaş yavaş kopuyor hocam. O da var ya. Sohbete kopmamak lazım.
Çünkü hal transferi sohbetlerde olur der ya, büyüklerimiz. Ya,
evet, evet. Yani çünkü Peygamberimiz eğer savaşta değilse Medine'de muhakkak sohbet yapıyor sahabeler. Sabah namazından sonra dağılmıyorlar malumunuz. Namazı kılıyorlar. Bir müddet sonra Peygamber rüya gören var mı diyor. Yoksa kendi rüyasını atıyor. Biri soru soruyor. Kuşluk vaktine kadar sohbet ediyorlar. Kuşluk namazı kılıyorlar, oluyorlar. Namaz sonrası yani sohbet Peygamberimizin arkadaşlarına sahabe demesinin hikmeti de bu olsa gerek. Yani sohbetten geliyor.
Tabii sohbet arkadaş.
Dolayısıyla din sohbetsiz devam etmiyor hocam. Bu çok zor. Çok zor. Çünkü sohbette...
Yani şunu mu diyorsunuz hocam? Ne yapın, ne edin bir sohbet halkasında yerinizi gerek.
Evet, mesela
alın,
şu an sohbet ediyoruz.
Evet.
Yani olmadı bir arkadaşınızla bir kitap okuyun, beraber bir sohbet edin.
Ama tabii muhabbetle sohbette karıştırmak.
Karıştırmak lazım. Ha, vay, bak, vay. Bak o başkamız. Evet yani şimdi bir sohbet halkası kurulur, bir kitap alınır. Yani bir siyer, bir bahis okursunuz. Yani zaman çok kıymetli. Çok kıymetli. Yani diyor adam zamanla diyor yakutlar altınlar alırsın ama altınlara yakutla zaman alamazsın. Hayat ve zaman çok kıymetli. Konuştuğumuz şeylerin %90'ı boş işler. Yani bir bahis aç, bir şiirden bir cümle aç, bir hadis al, bir ayet al. Boş konuşma. Tamam, çünkü sohbette hal saridir. Sohbeti Allah bereketlendiriyor. Bir sözün dehşet bir tesiri oluyor. Yani hangi söz kimde yeşerecek belli olmuyor. Söz bir tohumdur dedik ya. Söz tohumdur, atılır. Ha bir toprağa tohum atarsın ama hangisi yeşeceğini bilemezsin. Evet. Bunlar çok kıymetli şeyler. Kitaptan kop, sohbetten kop. Kardeşim neyle besleneceksin? Hiç. İnsan üç ana kaynaktan besleniyor hocam. Bir, vahiyden besleniyorsunuz. Ki biz peygamber değil. Vahiy gitti. Vahiy gelmiyor. İki, sohbet etmez gerekiyor. Kulaktan besleneceksiniz. Üç, okuyacaksınız. Bunun dördüncüsü yok. Yok, dördüncü kaynak yok. Görünüşü dedikodu ıvır zıvır işte.
Allah Allah.
Şimdi hani insan der ki vahiyden beslenemiyorum. Besleniyorsun kardeşim. Vahiy duruyor önümüzde. Kur'an-ı Kerim. Aç Kur'an-ı Kerim'e, sana ayetler inmeye başlıyor yavaş yavaş, tamam mı? Orada duruyor onlar. Dolayısıyla bu tür sohbet ortamından muhabbet koptuğunuz zaman siz de şeytanın kucağına düşüyorsunuz. Maalesef bunu eskiden insanlar, mesela ben şimdi hatırlıyorum. Babam benim Fahri imamlık yapardı. Akşam namazından sonra caminin bir odası vardı. Orada otururlardı. Babam onlara Taberi tarihinden anlatırdı. Kısası Enbiya'dan anlatırdı. Eve gelirdi mesela, bir kitap okurdu. Açardı işte. Diyelim ki bir Muhammediye açar, bir şey açar. Oradan okur. İşte anneme bir şey anlatırdı filan. Böyle bir sohbet ortamında büyüyen insanlar çok daha derin insanlardır. Bunu kesmemek lazım.
Mümkün evet.
olduğu kadar.
Kesinlikle hocam, aslında bunun üzerine müstakil başlı başına bir program yapmayı çok isterim sizinle. Yani
inşallah.
Sözün kimde yeşereceğini bilemeyiz.
Evet.
Söz toprağa atılan bir tohum gibidir. Muhterem bir hocamızın ifadesiyle aslında söz yazılanlar, konuşulanlar, meçhule gönderilen
evet,
mektuplar
evet.
gibidir.
Evet, evet, evet.
O yüzden marifet bir söz söyle, sadra şifa olsun, Mustafa Kutlu'nun ifadesi.
Yani
gerçi
evet,
o sözün
evet.
peşine düşmek. İnşallah evet, evet. bunları da şey yaparız. Karamazov kardeşlerden de bununla ilgili güzel misaller vardı. Bir sonraki programda olsun, süreyi doldurduk konuşuruz.
İnşallah bir dahaki sefer onu
olur.
Konuşalım.
Çok mühim çünkü hocam. Bunlar
evet,
var ya.
Çok önemli.
Asıl gündemler, asıl hayati öneme haiz evet. mevzular bunlar.
Evet.
Gerisi kıylukal.
Kıylukal. Evet evet. Aynen hocam.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Hocam var olun. Allah razı olsun.
Cümlemizden inşallah var olun.
Eksik olmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da. Bir Söz Ola programının daha burada sonuna geldik. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden değerli hocam Profesör Doktor Dursun Ali Tökel Bey ile beraber Yaklaşık bir 45-50 dakika boyunca misafiriniz olduk ve bugünkü programımızda burada hitama erdirmiş olalım. Nasipse önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla programı kaçıran ya da tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz içinse erkamradyo.com internet sitemizden güncel programlar kısmında Söz Olayı'ya ulaşıp dinleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla diyelim.